Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te Perşembe akşamına geldik. Yine fonda fittiri fittiri fittiri bizi karşıladı Bilgehan Başkan.
Değişeceğiz bunu ya.
Bu fittirinin sorumlusu.
Denedik abi.
Şu fittiri fittirinin sorumlusu Bilgehan Başkan.
Fittiri fittirinin ama birkaç parçanın daha sorumlusu.
Ben size dediydim. Dediydim ama.
Evet, yok şu hakkını yemeyelim. Diğerleri çok güzel.
Spinterus'ta gibi deneyimli bir radyocu olmadığın için.
Diğerleri çok güzel. Sadece fittiri fittiriden rahatsızım. Yani fittiri fittiri olmasaydı diğerleri benim gönlümü kazandı. Fittiri fittiri bir perşembe akşamında enerjileri bitmiş pilleri şarj ediyoruz. Atalar Hocam, Bilgehan Başkan ve Ozan Yılmaz yanımızda, şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la perşembe akşamının şarjındasınız. Atalar Hocam.
Buyurun.
Şöyle hayal ettiğin, şunu yapacağım dediğin, hani böyle kendini gerçekleştirmek olarak, böyle bir kadem olarak gördüğün ama sonra bunu asla bu hayatımda yapamayacağım dediğin şeyler var mı? Pes ettiğin yani. Bıraktım ben bu hayal dediğin şeyler var mı?
Var ama burada söyleyemem diyormuşum. Yok.
Olmaz ya. Hiçbir şey yapmamak.
Bunu yapamadık değil mi hayatta?
Evet, bunu yapamayacağız.
Yani şey gibi, hani emekliliğimde artık bunu konuşmaya başladık mı Ozan Yılmaz?
Evet, ben durmak istiyorum ama.
Ya bu emeklilik bizim ne kadar kovaladığımız bir şey oldu.
Bir senelik bir ara istedim hayatımda. Bir sene hiçbir şey yapmadan.
Evet. Yani şimdi insanlar ofislerine gidip geliyorlar, okullarına gidip geliyorlar ve zannediyorlar ki birçoğu, biz de öyleydik, hala öyle olduğunu düşünüyorum. Hala zannediyoruz aslında kendi hayatımızı sürdürmek için. Bir gün gelecek, çok rahatlayacağız, kafamız çok rahatlayacak. Hani bir gün oh be tamam artık ben yaptım ya diyeceğiz. O gün gelmeyecek değil mi Ozan Yılmaz?
O gün yok.
O gün gelmedi ya.
Serap gibi.
Bak mesela Bilgehan Başkan bize göre genç.
Evet.
Genç bir müzisyen kendisi. Bilgehan Başkan o günün geleceğini sanıyor musun kardeşim?
Sanmıyorum gibi.
Sanma.
Şu an sizin yüzünüzden ama sanıyordum.
Ya ne kadar enteresan geliyor bana. Mesela bir hayatımız var ve milyarlarca insanız. Milyarlarca insanın pek çoğu %89'u belki 90'ı, yani o aydınlanmayı yaşamamış bizim gibi normal insanlar. Hayat beklentilerini aslında hayatlarının belki fiziksel olarak en zayıf olacakları, yaş olarak da en ileri olacakları seviyede planlamak durumundalar. Yani şu anda değil de emekliliğimde şöyle yaparım diye yaşıyoruz hocam. Ne diyorsunuz?
O olmuyor.
Çalışmak çok mantıksız bir şey ya. Gerçekten. Yani insan hayatı için çalışmak çok mantıksız bir şey ya.
Üretmek güzel de.
Evet.
Zorunluluktan
yani bunu,
çalışmak.
Bunu survive etmek için, hayatta kalmak için yapmak. Özellikle bir sanatçı için mesela berbat bir şey yani. Sevdiğin bir şey yapıyorsun ama hayatta kalmak da zorundasın ya. Ozan Yılmaz, böyle
aslında
şeyler yaşadın mı? Vazgeçmek istedin mi bazen?
Ya biraz şansına. Yani şimdi ben hayatta kalmak için sevdiğim şeyi yapıyorum.
Evet, bu çok nadir
hayatta
olan bir şey ama.
İşte nadir şans.
Bunu %1 falan yapabiliyor.
Belki başka bir iş yapacaktım, ne bileyim. Hani ya. O hayatımı devam ettirmeme engel olacağı noktada.
Ya muhtemelen şu an birçok insan o başka şeyi yapmakla meşgul, biliyor musun?
Atıyorum, hani bırakmış olduğum fizik kariyerimi devam ettiriyor olacaktım belki de. Ne bileyim.
Evet. Fizik biraz kariyerini mi bıraktın?
Evet.
Bir de böyle bir hikaye çıktı bak şimdi.
O kadar iyi müzik yapmasının arkasında.
Ben fizik öğrenimimi.
Ama mutlusun şu an bunları bıraktığın için.
Ben çok mutluyum canım.
İşte pek çok insan mutsuz olsa da fiziği tercih etmek zorunda kalıyor. Sanatçı olmanın zorlukları. Ya Atalar Hocam. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar Hocam, bizi kim dinliyor daha çok? İşten dönenler ve okuldan dönenler, öyle mi?
Evet.
Genellikle bizim saatimiz öyledir. O drive time dediğimiz saat.
Evet.
Şimdi işe gidiyorsun, bir motivasyonun var giderken. Hani o günkü işleri yapacaksın ve aylık maaşını alacaksın. İşte işten gelirken eve gidiyorsun ya, kendine, kendi hayatına gidiyorsun ya. Orası sıkıntılı. Yani yapmakta olduğun iş seni mutlu etmiyorsa ya da asıl amacın o değilse, üzücü bir şey oluyor sanki. Orada geçirdiğin zamanı üzülüyorsun işte.
Zaman geçmiyordur zaten orada.
Yani mesela bir sanatla ilgilenmek istiyorsun ama hayatta kalmak da zorunda olmak onu yapmanı erteliyor ya.
Dizi ismi verebiliyor muyuz?
Verebiliyoruz.
Severance.
Evet. Ben onu anlamadım hocam. Başladım. Anlamadım. Ama çok popüler bir dizi.
Yani ilk sezonu anladım ben. İkinci sezonun ilk bölümü biraz karıştı ama o da ilk sezonu hatırlayamadığım için ikinci sezon karıştı.
Galiba bir ofis hayatında başlıyor.
Evet, tam
hikaye.
Da bahsettiğin şey. Hani ofis hayatını ve normal hayatını bayağı ayırmış durumdalar.
İşte özellikle sanat dallarıyla ilgilenmek isteyen insanların hep hayatının mücadelesi ve ikilemi oluyor Türkiye'de özellikle. Ama ben şöyle bir gerçekliği söyleyerek onları rahatlatmak istiyorum. Hocam, sanat aslında, yani şu yakın tarihte, tarih dışında her zaman bir haminin kolları altında yapılmış bir şey aslında. Yani o Michelangelo mesela, mükemmel sanatı ya da işte Leonardo da Vinci o mükemmel sanatı bir saray ya da bir işte ne bileyim soylunun koruması desteği altında yapmış. Yani aslında mükemmeliyetçi olmak belki o döneme özgü bir şeydi aslında.
Bir alan yani, tanınmış, bir konfor
evet,
alanı
yani
var orada.
Yani sanat aç karnında yapılmış hocam, ben bunu anladım yani. Bayağı karın tokluğuna yapılmayan bir şey gerçekten. Hani biri seni destekleyecek, hayatta kalma diye bir derdin olmayacak. O zaman sanatı yapabilirsin gibi geliyor bana. Katılıyor musun?
Sanat içindir diyorsun yani sen.
Yani en iyisini o zaman yapabiliriz gibi geliyor. Evet. Çünkü o zaman başka kaygılar girmeye başlıyor ya.
Aynen.
Yani sen şimdi belki en iyi müziğini yapmak istiyorsun ama işte kirayı da ödemek için mesela o müziği şununla yapmam lazım ve buralarını değiştirmem lazım demek.
Yok o
demek.
Sanat değil.
Değil ama işte adam...
O iş.
O da niye giriyor o işe? Hani biraz böyle giderim, ekonomik durumum düzelir, ondan sonra sanatımı yaparım diye giriyor ama piyasa artık ona da izin vermiyor. Biraz da konfora da alışıyorsun. Aslında seni de şekillendiriyor, başka bir insana dönüşüyorsun.
Ne gerek var diyorsun?
Yani bilmiyorum hangisi daha mutlu ediyor insanı. Ben mesela sanatın o kadar sanat için yapıldığına çok kendi adıma hani oraya gitmeye çalışan birisi değilim. Çünkü anlaşılmak ve izlenmek hani benim için önemli olan bir kısmı. O zaman da tabii bir izleyici faktörünü göz önüne almak durumunda
orada
kalıyorsun.
Orada da denge önemli bence. Yani insan yaptığı şeyi ne kadar kişiye ulaştırırsa o kadar memnun olur aslında.
Bazıları
yani,
için geçerli değil. Mesela Ozan Yılmaz için o kadar geçerli değil.
Ama çok da anlaşılmaz olmak da iyi bir şey değildi. Yani çok kapalı kutu.
Ya kim için deyip işte bu hep göreceydi evet. Ya.
Yani bir de şöyle bir şey var. Yani anlayacaklar diye bir şey yapmakla senin yaptığın bir şeyi anlamaları arasında bir fark var
yani
ya.
Yani yaptığın daha da şeyi anlaşılabilir bir hale getirmek bence oradaki işin evet. Sırrı gibi. Yani yaptığın şey hem seni yansıtacak hem de birileriyle bağ kuracak. Bence en büyük denge orada
i̇şte
o. Onu yapar.
İş oluyor. Yani herhangi bir dışarıdan X bir parametre soktuğun an o iş oluyor.
Evet. Vallahi... Hocam en iyisi ben sana söyleyeyim miras kalacak.
Miras abi ya.
Bak miras kalacak. Çok sağlam kira gelecek. Böyle bir han hamam bir şey kalacak abi. Tıkır tıkır kira gelecek.
Bak ne sanatlar.
O zaman sanatın kralını yaparsın bak ben sana söyleyeyim. O zaman bambaşka bir sanat ortaya çıkar. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Murat Özsoy'la Şarj'dayız. Önemli bir haberim var. Bilgi Han Başkanı Atalar Hocam Ozan Yılmaz. Bu haber hepimizi ilgilendiren bir haber. Sovyet uzay aracı Kozmos 482'nin 2025 içinde, Mayıs ayı içinde dünyaya düşmesi bekleniyormuş.
Düşmüş. Yeni düşmedi mi?
Düşmüş mü?
Düştü ya.
Ah!
Tabii.
Abi haberim yok.
Hint Okyanusu'na düştü.
Hani bize düşüyordu, Türkiye'ye
i̇şte
düşecekti.
Hint Okyanusu'na düştü.
Yırttık. Çok geride kaldım ya bu konuda ben. Ne
Biz
zaman düştü
heyecanlanmıyoruz
hocam?
Heyecanlanmıyoruz zaten bu olaylar karşısında artık ya.
Ya düşe de bilir bu arada maazallah.
Kesin bize düşerdi diye düşünüyordu herkes.
Siz atıldığı zamanı da hatırlıyorsunuzdur.
Yok o kadar bizde yok.
Ne yaptın?
Biz düşüşünü.
Ya ben Challenger'ı hatırlıyorum en net.
Hocam hatırladıklarımızı konuşmuyoruz bu yayında. Çünkü
ben de Neil Armstrong'un ayak basıştı.
Ayak basışını. Hocam Atalar hocam ayak basıldı mı sence?
Basılmadı galiba.
Ozan Yılmaz'a
basıldı.
Soracağım.
Basıldı.
Bilgi Han Başkan sence?
O fotoğrafta gölge var ya.
Al başladık. Bayrak sallanmıyor. Ne alakası var?
Tamam. Bayrağın sallanmaması normal gibi de. Tamam. Gölge olması.
Ruslar Tarkovski'ye çektirmiş. Tamam. Amerikalılar da Stanley Kubrick.
Tamam. Ama şimdi bak hala bu konuda şöyle insanlar var. Hala buraya çıkılmadığını, hala aya gidilmediğini, aya gidilemeyeceğini düşünen insanlar var bir de.
Yok ya DJ set yaptılar yukarıda ya.
İşte onu kabul etmiyor.
Yok çıktılar abi.
Aya gitmediler. Ayda yapmadılar herhalde.
Yok. Birazcık atmosfere çıktı aynen.
Yani hadi o zamanlar şey varmış. Amerika Sovyetler arasında bir soğuk savaş. Hani biz daha havalıyız. Biz daha aya adam gönderdik falan gibi şeyler varmış. Ama şu anda artık öyle bir mevzu yok yani. Hani aya gitmiyorsak gitmiyoruz deriz sanki.
Komplo teorilerine çok takılmıyorum ama bu ay konusunda biraz benim de soru işaretlerim var ya.
Şimdi onları konuşalım o zaman. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Perşembe akşamının şarjını yapıyoruz. Bilgi Han Başkan Atalar Hocam ve Ozan Yılmaz'la beraber. Ay dediğimiz şey, ay. Gökyüzünde gördüğümüz şey. Onunla çok enteresan bir ilişkimiz var hocam. Yani çok şaşırtıcı bir şey. Kafamızın üzerinde beyaz bir şey var, göktaşı var.
Evet.
Bir gök cismi var ve beyaz. Hani gündüz güneş oluyor, gece de o bizi aydınlatıyor. Çok böyle ayla ilgili,
çok etkileyici aslında.
Ayla ilgili o yüzden çok komplo teorisi var. Yani sanki oraya kondurulmuş gibi ya, ay. Hani mesela bir sürü şey var şu an internette böyle çok popüler bunlar. Eski bir uzay gemisiymiş o aslında. Ya da eski bir uyduymuş. O ne diyorsun ayla ilgili Atalar Hocam?
Abi uydu değil mi zaten?
Uydu ama hani o
dünyanın
doğal.
Dünyanın uydusu.
Doğal bir uydu yani. Kimse onu çıkarıp oraya koymadı ama koyduğunu düşünenler var.
O biraz
helal
abartılı.
Olsun. Helal olsun.
Var mı biraz abartılı? Sana az abartılı gelen komplo teorilerini Atalar Hocam ayla ilgili.
Dünya düz diyormuşum. Yok.
Düz dünyacı çıkıyormuş tam.
Evet. Sen ama sende var bir kıllık.
Yok yok.
Neye inanmıyorsun ayla ilgili?
Yok, inanmadığım bir şey yok ama aya çıkmayla ilgili olabilir diyorum. Yani konkret öğelerine çok takılmıyorum ama bu ay konusunda
şüpheci.
Şüphecisin.
Orada biraz evet.
Peki neden bir insan aya çıkmamışken biz aya çıktık der?
Ya oradaki işte rekabetle alakalı bir durum olabilir. 1960'larda bu
tamam,
hikaye
sen
zaten.
Sen şöyle diyorsun. O yıllarda...
Hedef yani biz gittik.
Evet. O yıllarda gidilemedi ama orada bir katakulli yaptılar, gidilmiş gibi akıllarda kaldı diyorsun sen.
Yani olabilir. Olabilir.
Ya şimdi bir gitsinler de bizim bu tartışmamıza son versinler.
Evet onu bekliyorum.
Niye şimdi
ben
gitmiyorlar harbi? 60'larda gittiler de şimdi niye
gidiyorlar
gidiyor?
Ya nasıl
yani
gidiyorlar?
Yani insanoğlu 60'larda oraya ayak bastıysa o evet. kadar süre içinde orada siteleri kurmuştu diye düşünüyorum.
Niye?
Site mi kurmamız lazım? Ayak bastığımız yere yeni bir yaşam başlıyor. Ayda yeni bir hayat.
Abi Mars'a gitmeye gerek yok o zaman. Yani Mars'ı zorlayacaklarına ayı zorlasınlar.
Ayda Mars'ta şeymiş ama. Zemini kayalık olduğundan dolayı hocam. Hem depreme de daha dayanıklı diyorlar. Mars'ta, bilmiyorum.
Olabilir. Mars'ta para var hocam.
Ya ben anlamıyorum Mars'ta ne var harbiden.
Maden ya maden işte.
Peki diğerlerinde yok mu mesela? Mars niye? Bak Mars'ta
ayda
mesela...
Ayda olmadığını biliyoruz değil mi?
Ayda olmadığını muhtemelen biliyorlar herhalde artık. Ayda bir şey yok. Ancak bizim müteahhitler oraya gidebilir. Hani geniş geniş ki yapılır. Kaplıca yapılmaz mı hocam ayda?
Yapılır.
Dünya manzaralı. Kaplıca spa olsun. Bence turizm sektörünün yeni hedefi olabilir ay. Artık zenginler biliyorsun parayı veriyorlar. Uzaya çıkıyorlar.
Ya
artık
manzarası bir... için gidilebilir.
Aynen.
Dünya manzarası.
Bu şeyler var biliyor musun? MetaQuest. O marka verebiliyor muyduk?
Verdik.
Verdik.
Allah. Ama çok şey değil.
Tamam zaten. Satın alamayacağımız bir şey.
Neyse VR gözü evet, takıyoruz. Tamam. Orada mesela bir şey açtın diyelim. Görsel izleyeceksin. Sana sinema salonu seçtiriyor.
Evet.
İstediğin sinema salonunda izleyebiliyorsun. Evet. Bir de ekstra seçenekler var.
Ay seçiyorsun.
Para verirsen birazcık işte ayda 20 evet. dolar falan neyse. Aydan izliyorsun abi.
Birkaç sene sonra belki o parayı verip aydan bizzat izleyebileceğiz evet. belki. Hocam.
Acayip.
Evet. Çok enteresan acayip şeyler geliyor. Güzel mevzular bunlar. Bunları konuşacağız. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te şarjda perşembe akşamının yarısını yedik bile. Umarım trafik daha da azalmıştır. Biraz biraz azalmaya başlamıştır. Evlerinize %100'e yakın pillerle gitmeniz için sizi şarj etmeye bir saat daha devam edeceğiz. 8'e kadar buradayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar hocam bir haberim var seni ilgilendiriyor ama sen zaten bu haberin içindesin. Yani seni aslında ilgilendirerek haber olmuş bir şey. Özel okulların yıllık ücretleri. Portekiz'de yıllık 6 bin dolar, Brezilya'da yıllık 5 bin dolar iken Türkiye'de şu anda 20 ila 30 bin dolar civarındaymış özel okullar. Senin de galiba kızın özel okulda okuyor diye.
Ama böyle bir para değil de benim.
Böyle bir para değil ama belini büken bir para.
Benimki Brezilya parasına denk düşen bir
düşen, para. Düşen diyelim ama yine de görüyorum seni böyle biraz belim büküldü sanki
evet,
bu
evet,
sene özellikle.
Omuzlar düştü.
Herkesin derdi hocam bu. Özel okullara bu sene inanılmaz zamlar geldi. Muhtemelen seneye de inanılmaz zamlar gelecek. Aslında zam gelmiyor aslında paranın
belli
değeri.
Belli dönemlerde daha fazla zam geliyor.
Evet ama o da şununla alakalı ya hocam paranın değeri düşüyor ya aslında miktarı artıyor gibi bir durum oluşuyor sanki.
İlkokula ilk yazdırdığın zaman, ortaokula ilk yazdırdığın zaman gerçekten inanılmaz bir artış oluyor ama ikinci, üçüncü sınıflarda daha makul artışlar
evet,
oluyor.
Gibi, sigorta gibi. Hani evet. sorunsuz devam ediyorsa herhalde biraz indirim yapıyorlar. Peki atalar hocam ne kadar olsaydı çocuğunu ya boş versene özel okulu derdin de normal okula gönderirdin? Yıllık mesela şu 20 bin dolar gibi bir rakam çıksa karşına. Ya gelişim özel okulunu ya
İmkanı
şunu koyarım faize sermaye yaparım çocuğa şirket dükkan kurarım evet, ileride evet. der misin?
Öyle düşünüyorum zaten.
Ozan Yılmaz sen ne diyorsun bu konularda? Senin ilgini çekmiyor galiba ben çocuk konuları.
Çocuk dünyasında yok mu ya?
Ya hocam ben de şu anda oralardayım ya. Daha dur ben kendimi büyütemedim der gibiyim şu anda yani.
Gelmedi o hissiyat değil mi?
Evet ya gelmedi değil de atalar hocamı görüyorum burada. Adam baksana abi saçlara bak ya. Şu adamla biz aynı yaştayız.
Abartma.
Bak bir gün adamın yaşını fazla söylüyorum kızıyor. Bir gün genç söylüyorum ben de aynı yaşta diyorum ki aramızda 20 yaş var en az.
Yok o kadar da değil.
Yine orada mütevazılık ediyor. Neyse özel okulların fiyatları böyle hocam. Allah kolaylık versin diyorum sana. Peki faydasını görüyor musun? Yani bu da okuldan okula değişir yani. Özel okul onu daha iyi yapmıyor aslında. Bazı devlet okulları da var çok iyi eğitim veren.
Ya okul yani konfor aslında. Onun dışında evet. yani eğitimi ki, her şekilde aldırırsın.
İyi ki veriyorum ben bu parayı diyor musun peki? dönüşlere
İyi ki veriyorum
göre.
Demiyorum ama.
Demiyorsun ama vermeseydin.
Helali hoş olsun.
Şu anki haliyle bile böyleyse bu kızı özel okula göndermeseydim kim bilir nasıl bir çatlak olurdu diye. Yani o son biraz... derece hiperaktif ama bence şanslısın bir yandan. Çünkü özel okullarda muhtemelen böyle hiperaktif çocukları aman bu çok yaramaz diye dışlamıyorlar da onu bir yere yönlendirmeye çalışıyorlar. Bence hiperaktif çocuklar yetenekli çocuklar.
Kesinlikle.
Ekstra zeki çocuklar. Kesinlikle. Bunları doğru zamanda görmek lazım. İşte insanlar da devlet okullarına güvenemiyorlar belki yakın oturdukları yerde. Ve özel okul şeyine düşmek zorunda kalıyorlar hocam. Kolaylıklar diliyorum hayatında.
Herkese.
Zor bir şey yapıyorsun. Umarım karşılığını alırsın. Umarım o paraya yeni bir çocuk yapardım. Keşke o paraya yeni bir çocuğa ayırsaydım.
İleride göreceğiz.
Demezsin umuyorum. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Bilgehan Başkan, taksi kullanıyor musun? Ne sıklıkta kullanıyorsun kullanırsan?
Taksi, yani zorunda kalırsam. Eğer yolumda, yolumun üzerinde metro, metrobüs varsa taksi evet. Tercih etmiyorum. Daha hızlı gidebilmek adına öncelikle.
Altalar Hocam, senin hayatının ne kadar taksilerde geçiyor?
Hiç neredeyse.
Ben sürekli taksideyim. Bulabildiğim tabii, bulabildiğim
bulabilirsen.
Zamanlar. Bulabilirsem taksideyim. Yakın zamanda Türkiye'de bizim ülkemize enteresan bir haber olduğu için okuyorum. Sürücüsüz taksi denemeleri başlıyormuş. Böyle bir haberimiz var.
Bizim bu trafikte zor.
Bence önce şey başlasın. Önce taksiler olsun bir. Bir taksi bulalım sürücülü. Bence yeteri kadar. Ondan sonra belki sürücüsüzü hani üzerine bilmiyorum ki. Yani şu an taksi yokken sürücüsüz taksi enteresan bence. Yani iddialı bir haber.
Ben ürküyorum açıkçası o sürücüsüz araç olayından.
Taksiciler ya sürücüsüz taksicilere kızarsa?
Muhtemelen sürücüsüz taksiyle kavgalar başlıyor.
Sürücüsüz taksi olmasın falan böyle. Böyle şeyler tabii ki de, çıkacak
tabii
yani.
Tabii ki çıkacak. Yani çıkacak. İşte şu anda mesela Türkiye'de birçok şirket hani bu ulaşım uygulamaları olan şirket burada aynı şekilde yürütemiyor işlerini. Neden? Çünkü işte taksicilerin belli bir şeyi var burada. Ne diyeyim ona şimdi hocam?
Egomanyası.
Yani bir ağırlığı var diyelim. Ben bu tarafta şuradayım açık konuşayım. Bizi çok taksici dinliyor biliyorum. Ben şurasındayım sadece. Ben yolcuyum. Ben bir yerden bir yere gitmek istiyorum.
Nerede o zaten?
Ne taksiye çok severek biniyorum ne de diğerlerini tercih etmek istiyorum. Benim için en güvenli şey taksi bu arada. Mesela asla o şey uygulamaları var ya hocam, bir tane uygulama var. Evet. Bir motosiklet geliyor, arkasına biniyorsun. Benim hayatta yapacağım bir şey değil. Bak ben 15 yıldır motor kullanıyorum. Asla birinin arkasına binmem. Yani daha fazla kişiyi daha hızlı götürüp daha fazla para kazanan birinin arkasına da binmem yani. O mesela bana saçma geliyor. Benim için en güzeli, güvenli, daha önemlisi, güvenliden de önemlisi bulabildiğim taksidir. Bana göre taksi sayısı az gibi geliyor bana. Bir yandan şuna da katılıyorum. Mesela diyelim ben Zincirlikuyu'dayım, taksiyi çağırdım. Benim için şöyle gözüküyor manzara, taksi yok. Halbuki işin gerçek tarafı diğer tarafında, taksi varsa da oraya o anda ulaşamıyor. Hani bir de böyle bir sıkıntı var. Korkunç bir trafik var burada. Özellikle benim yaşadığım yerde Emirgan'da mesela çok zorlanıyorum taksi bulurken. Çünkü varsa da oraya gelemiyor. Gelse de çıkamıyor falan, böyle bir derdimiz var. Hepsi birbirine girmişken.
Evi taşıyacaksın.
Yani evi taşıya taşıya hocam bir yerlere gidiyoruz sürekli. Sürücüsüz taksi burada çok iddialı geliyor benim kulağıma. Deneme yapılacakmış. Hayırlısı bakalım. Bir gün yolda görüp korna basarsak, arabadan inmiyorsa aşağı o sürücüsüzdür. Hani arkasından böyle dağıt korna vuralım, tamam
aslında
mı?
Aslında iyi fikir.
Öyle anlayabilirsin bak hocam. Çünkü camlar film olursa mesela bazılarının oluyor. Sürücüsüz mü sürücülü mü olur anlayamayabiliriz. Onu anlamanın en iyi yolu arkasından kornaya abanıyoruz ışıklarda. Eğer aşağı inmiyorsa o sürücüsüz taksidir. Buradan ayırt edebiliriz denenirse. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Perşembe akşamının şarjında fittiri sohbet ediyoruz. Atalar Hocam, Bilgehan Başkan ve Ozan Yılmaz yanımızda. Hocam, Samsun'da bir vaka yaşanmış. 56 yaşındaki, yaşını vermiyor burada galiba. Bir kadın, bir hanımefendi Samsun'da 56 gün boyunca uyanmadan uyumuş.
Nasıl? Oh
be. Ne yemiş, böyle ne içmiş?
Kış uyumuşu. Kış uykusu.
Öyle geliyor kulağa. Hani, lan ne uyuyorum be. Amma kafam rahatlar. Kuş gibi uyanırım diyoruz ama bu bir vakaymış hocam. Katatoni diye bir rahatsızlık oluyormuş böyle. Nadir görülen bir vakaymış.
Susuzluğa nasıl dayandı vücut?
İstemedi demek.
Hocam kendisi, yani ben susuz kalayım diye uyumamış. Bir anda beyin işlevleri bozuluyormuş katatonide. Ve herhalde uyandıramayınca artık serumla mı destekleder, nasıl oldu?
Ha, uyanamıyor.
Çok
tamam.
Nadir bir durummuş bu. Çok enteresan. İlk kulağa tabii gelir gelmez şey diyorsun. Oh. Hemen Ozan Yılmaz bir oh çekti. 56 gün ne uyurum be dedi. Ozan Yılmaz, az mı uyuyorsun ya?
Yok, uykuya dikkat ediyorum ben ya.
Dikkat edebiliyor yani, musun yani?
Özellikle dikkat ediyorum.
Ben az uyuyorum
yani.
Yani
uyumak için çaba sarf ediyorum.
Çaba sarf ediyorsun, evet, işte sıkıntı
yani
da
saat,
bu.
Artık uyumalıyım falan.
Kaç
gibi uyuyorum.
Kaç saat uyuyorsun?
En az 6'yı...
Aa, benim için yetmez 6.
6 ne ya? 6 saat mi uyuyorsun?
Hayır, en az 6.
En az 6?
Normalde 8.
En az 6 saat uyur, yani bayılırsın zaten 6 saat. 8 ideal bir galiba süre.
Bazı insanlara 8 yetiyor. Bana 8 saatten aşağısı yetmiyor.
Kesmiyor.
8 tamam.
Ama mesela bu biraz düzenle de alakalı. Mesela ben çok geç yatarım. Yani çok geç yatınca 8 saat koyunca saat 12 ediyor. Hı hı. Hani bir saat feragat ediyorum, 11 gibi kalkarım ben. Genelde o saatlerde kalkıyorum.
Uyuyorsun, sen de uyuyorsun o zaman.
Uyuyorum aslında ama uyumada gerçekten kendimi bayıltarak. Hani kendimi etkisiz hale getirerek uyuyorum.
Zorluyorsun hani, sen de.
Evet, zorluyorum yani. Video açıyorum, böyle kafamı meşgul edecek bir şeyler. Bir saat onu dinliyorum. Yani o 8 saatin aslında 1,5 saati debelenmeye de geçiyor.
Ya vücut bu arada hani 6 saat uyuyorsun ya. Evet. Onu bir şekilde çıkarıyor senden. O 2 saati alıyor, evet. Borcu.
Yani uyumasan da iş yerinde uyuyorsun.
Aferin falan.
Okulda uyuyorsun.
Dengeleniyor.
Evet, yani daha az uyumak bizi daha çok çalışmış hale getirmiyor galiba. Yani daha verimsiz hale getirdiği için daha çok çalışmış olmuyoruz.
Aynen.
Uykumuza dikkat edelim. Katatoni de bir bozukluk hocam, öğrendik bunu.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te Perşembe akşamının şarjındayız. Atalar hocam, yılda 3'ten fazla ülkeye ziyaret eden kişiler iş yerlerinde %50 daha az tükenmişlik hissi yaşıyorlarmış. Yılda en az 3 ülke ziyaret edenler. Yani tükenmişlik hissini yaşamamız için bir bahane gerekiyormuş gibi bir haber.
Ülke olmasa da olur. Seyahat bence çok önemli.
Evet.
Yani yakın bir yere gitmek bile bir mekan değişikliği,
evet,
enerjiyi toparlıyor.
Ama ülke değişikliği bambaşka bir kafa ya.
O tabii başka seviye olur.
Atalar hocam. Sen İngiltere'ye gidiyorsun galiba arada sırada.
Arada gidiyorum.
Ne hissediyorsun gidip geldiğinde? Ne değişiyor
çok
kafanda?
Çok iyi geliyor. Yani mekan değişikliği çok iyi geliyor.
Evet.
Onun dışında döndüğün zaman tabii yani her seyahat insanı değiştiriyor.
Kesinlikle
yani,
öyle ya. Yani sen olarak dönmüyorsun. Orada sadece gezip böyle takılmıyorsun. Oradan dönerken kafanda bir pencere açılmıyor mu? Ozan Yılmaz, sen ne diyorsun?
Ha, bunu üzülerek söylüyorum bu arada. Yurt dışı dönüşlerinde,
evet,
ilk bir hafta
adapte olamama durumu oluyor değil mi?
Oluyor ama pozitif anlamda.
Çok öyle mi?
Güler yüzlü bir herif oluyorum.
Öyle
herkese
mi?
Teşekkür ediyorum. He. Kapıları tutuyorum böyle.
Sonra dayağı iyi iyi vazgeçiyorsun.
Aynen öyle. Bir hafta sonra,
evet,
sonra
lan bir keriz ben miyim ya diyorsun.
Aynen öyle.
Herkese yolda buluş kardeşim, bir ben miyim? Gerçekten bu,
evet,
yaşanıyor ya.
Evet.
Ama yurt dışına gittiğimizde biz de ekstra bir kibar oluyoruz. Yani burada biz kendimize de alıştık ya.
Evet.
Kendimiz bir karakter tutturmuşuz. Bozulmuş bir karakter belki. Belki tecrübelerinden, belki travmalarından bozulmuş bir karakter tutturmuşuz. Her gün her sabah aynı yerde uyanıp kalktığımızda aynı adamı oynuyoruz gibi.
Bir de şöyle, turist olmak bir yerde, yani bu İstanbul'da da yaşadığın yerde, evet, de turist olmak farklı yaşamanı sağlıyor.
Evet.
Yani oraya gittiğin zaman sen turist olarak yaşıyorsun, hep pozitif, evet, yanlarını görüyorsun. Ama, evet, orada da aslında gittiğin yer daha ileri medeni bir yerde olsa, evet, orada iyi yerlerde dolaşıyorsun.
Evet.
Aslında orada da yaşantın içine karışsan, burada yaşadığın, evet, şeyleri belki orada da yaşayacaksın.
Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Biz elimizdekinin de değerini bilmeyen türde bir varlığız insan olarak.
İnsan,
mesela bak,
evet,
Sultanahmet diye bir yer var, tamam mı? Bizim Eminönü var. Oralarda böyle işte Kapalı Çarşı, bu işte eski şehir. Şimdi baktığın zaman buraları biz gördük. Hepimiz bir kere okulda gitmişizdir, bilmem ne gitmiştir falan filan, ama gerçekten turistik gözle hiç bakmadık oralara. Birçoğumuz böyle yani. Hani şu an mesela Milano'ya gidiyorsun ya da Roma'ya gidiyorsun. Hani gördüğün şeylere baktığın zaman aynısı, ya da Türkiye'de mesela bazı yerler oluyor. Ben diyorum ki burayı, ben Floransa'da denk gelseydim buraya aşık olurdum. Orada birçoğunun böyle %1'i bile yok.
İstanbul'da
çünkü
Boğaz bir kere başlı başına yani dünyanın,
evet,
en güzel şehirlerinden biri.
Ama burada
biri.
Yaşaya hep doğduk ya burada, yani sürekli burada yaşaya geldik ya. Aslında o gözle şöyle kafa rahatlığıyla, bir turist rahatlığıyla bakamıyoruz. Burada hep kaygının içindeyiz.
Mekan değişikliği çok önemli. Yani,
evet,
bunu şehirde de yapabiliyorsan, ama bir turist gibi davranmak.
Evet.
Yani o rutin, günlük rutin içinde değil. Hafta içi bir gün,
evet,
hiç gitmediğin bir yere gitmek şehirde, o bile insanı, evet,
yani şu değil yani, Sultanahmet'e bir kere gidip adam gibi şöyle kendi gözlerinle gerçekten şöyle yaşayarak gördün mü diyorsun. O diyor ki benim zaten iş yerim Sultanahmet'te, ama onu demiyorum işte, oraya trafikte gidiyorsun, orada bir sürü derdin var. Orada
şehirde
kira...
turist olmak yaşadığın yerde.
Evet, onu bir kere yaptığın zaman gerçekten yurt dışına çıkmış kadar oluyorsun.
Ben yapmayı denedim, sonra bana turist gibi fiyat çekildiğinde bazı yerlerde.
Ama o da güzel
dedim
bir şey.
Dedim ki
bak,
ben turist değilim.
Evet, ama bak, bir ülkeye gitmenin güzel tarafı kazıklanmak da var. O da bir şeyi var yani. Gidersin.
Ben Sultanahmet'ten bahsediyordum bu arada.
Yani o yüzden Sultanahmet'te de çok güzel turist yerine konursun. Kendini turist gibi hissedersin.
Evet.
Zaten vize alamıyoruz birçoğumuz şu an. O yüzden en güzeli Sultanahmet diyelim. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Ozan Yılmaz yanımızda, Bilgi Han Başkan ve Atalar Hocam yanımızda. Ozan Yılmaz, müzik şu anda böyle belli bir yere sanki kapandı gibi, tıkandı gibi geliyor bana Türkiye'de. Sen umutsuz musun bu konuda?
Yok, umutsuz değilim ya. Yani bütün yani tür olarak diyorsak,
evet,
janralar birbirine girdi, tamam.
Şimdi mesela dans müziği olmayan bir müziğin yeri var mı? Ne altyapısı olursa olsun dans müziği sanki revaçta gibi geliyor bana. Sanki
evet,
dans ettiren
elektronik
şeyler.
Dans müziği en çok
yani
dinlenen
rap,
galiba.
Rap de yapıyor olsan galiba oraya gidiyoruz. Bilgi Han Başkan, sen dans müzikleri yapıyorsun galiba cumartesi ben, akşamları mı? Cuma akşamları mı?
Cuma ve cumartesi.
Sen ne diyorsun, dans müzikleri mi yapılmalı sadece?
Ben dans müziği dinliyorum kendimi bildim bileli.
Evet.
Bugün Ozan abiye de bir parça dinlettim. Yüzü gülüyordu hafiften.
Ama bak, Ozan Yılmaz'a şunu söyleyeyim. Ben de mesela hani biz tamam benzer kuşaklardayız. Atalar Hocam da aynı şekilde. Bizim başka bir tarzımız, kültürümüz vardı ya. Bizim biraz böyle içimizde ne bileyim o şey de var, damarı da vardı. Bu Z kuşağıyla farklı bir yerden bakıyoruz gibi geliyor hayata bana. Sanki ne diyorsun bu konuda?
Ya, farklı bir yerden bakmak zorundayız. Evet. Yani. Yani senin, aynı kuşak değiliz. Gerçekten değiliz.
Evet. Mesela işte senin bundan 15 sene önceki aranje ettiğin şarkıların sözlerine, ruhuna baktığımız zaman şu an mesela Bilgi Han'ın doğduğu dünyanın vibe'ına baktığın zaman sanki çok farklı bir yerden geldi.
İşte vibe, yani Bilgi Han deyince otomatikman vibe kelimesi çıktı ya ağzından.
Ya
işte bu yani.
Biz vibe demiyorduk buna değil mi?
Biz vibe demiyorduk işte.
Atalar Hocam biz de derdik buna.
Hissiyat falan.
Damar. Damar derdik. Müzisyenlerin böyle lafları vardı. Cila. Değil mi cila, hocam? Cila.
Macun.
Macun. Aa, tabii. Macun. Tabii, tabii. Ama macun biraz müzisyenin nasıl diyeyim? Eli koludur değil mi? Ozan Yılmaz. Macun nedir tam olarak?
Macun bir kere batı değil.
Evet. Ama böyle macun şeydir yani, bunu şarkının bir yeri de var ama orayı da
damar.
Evet, damar. Orada yani yakalamak işte için yani. Hani şey gibi yani, bir esnafla konuşacaksın. Adama çok güzel şeyler söyleyeceksin. Muhtemelen çok beğenecek. Hı-hı. Ama içeri girerken selamünaleyküm diye girersin. Evet, de hani seninle bir bağ kurar ya.
Evet.
İşte o selamünaleyküm çekmek aslında o macun gibi. Aynen öyle. Yani karşındakinin seni böyle bir kabullenecek, sevecek noktaya gelmesi gibi. Yanlış mıyım?
Ön yargıları kırmak. Adeta evet, ben de sizden biriyim demek.
Evet. Bence bunun yaptığın hepsini, eser ne olursa olsun sanatçının da sevilmesi, efendiliği duruşuyla en azından sevilmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Atar Hocam katılır mısın?
Yani efendilik kısmını bilmiyorum da katılıyorum.
Yani şöyle düşün. Bir adam var, rapçi diyelim. Ölümüne gıcık oluyorsun ama abi şarkılarını beğeniyorum ya deyip çalıyorsun. Çalmazsın herhalde. Sevmen
çalmayız
de lazım
herhalde. Ya şey oluyor, sevdiğin birinin ters bir davranışını gördüğün zaman da müziğine karşı ya da sanatına gıcık, karşı bir
gıcıklık oluyor.
Soğuma oluyor maalesef.
Evet. Benim mesela şey oldu, Elise oldu. Gıcık oldum Elise.
Yeni parçası çok iyi bu arada, Asid Arap'la. Evet. Dans öyle, müziği yaptı o da bu
Edis'in
arada.
Edis'in zaten her zaman parçaları iyi. Yani benim açıp dinlediğim şarkılar değil ama Edis başarılı bir efsanedir.
Sen
yani.
Sen seviyor musun Edis?
Ben Murat, seviyorum. Bizim radyo programımızın başladığı günden bugüne kadar gelen bir sorumuz var. Sana soracağım o zaman. Bence en evet, doğru kişiye soruyoruz şu an, Ozan Yılmaz'a. Tek soru soracağım, tek bir cevap vereceksin. Eyvah. Evet mi hayır mı diye.
Eyvah.
Edis bir proje mi?
Hocam.
Düşün. Düşün bunu. Az sonra Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te dahi müzisyen Ozan Yılmaz konuğumuz ve o soruyu sorduk ona, kaçınılmaz soruyu. Edis bir proje midir?
Kendim kaşındım. Yani evet, Edis'in bir proje olduğu kulaklarımıza geliyor zaman zaman.
Bunu biliyoruz biz. Ben inanıyorum.
Ben bunu duydum.
Bir proje.
Duymadım değil.
Edis bir proje.
Çeşitli kaynaklardan.
Kaynaklardan
bu,
ben doğrulattım.
Projedir bu.
Evet.
Özellikle hani şu zamanda çıkacaktır falan.
Evet.
Bunlar hep önceden tasarlanmış diyorlardı.
Edis bir aslında yapay zeka. Bak bunu da ilk defa buradan söylüyorum Bilgi Han Başkan. Edis aslında bir proje. Ama bak, müzisyenin zaten proje olması gerekiyor galiba. Zaten proje olman gerekiyor ya. Yanlış şimdi, mıyım?
Proje dediğimiz şey tam olarak hani...
Niyet ne projede?
Niyet ne mesela orada hakikaten?
Edis konusunda mı?
Edis konusunda...
Dünyayı ele geçirmek. Edis konusunda benim teorim bu.
AI.
Bence dünyayı ele geçirip tek bir devlet kuracaklar. Başına da Edis'i koyacaklar. Dışişleri Bakanı da İrem Derici olacak. Bunu da ilk defa söyledim. Bunu da buradan ilk defa söylüyorum. Ben bunu delillendireceğim. Delillendireceğim. Ama ben şunu demek istiyorum. Proje olması şu demek bence. Bir dönem var. Mesela şu anda proje gibi proje. Nedir o grubun adı Atalar Hocam? Bir tane kız grubumuz
Manifest
var. Manifest.
Evet.
Bir projedir ve proje olması ayıp bir şey değildir. Yanlış mıyım?
Asla değil. Edis bir proje mi?
Edis de bir proje midir diye bir soru sordum. Bak şimdi proje değilmiş gibi gelmeye başladı bana. Böyle düşünürsek.
Yani çünkü ikisi de olabilir.
Sanki proje. Edis kendi yolunu çizip o yolu zorladı ve başarılı oldu gibi geliyor bana şu an.
Edis projesine seçmeler ismında bir acaba kimler başvurdu Edis oynamak için?
Hocam mesela? Benim yeğenim var, adı Edis hatta. Elendi, son turda elendi. O Edis değil, öteki Edis oldu. Yani çok Edis denen de onu biliyorum. Bu yolda çok Edis harcandı. Bir sözleşme yaptılar. Yüzlerce Edis arasından bir Edis seçildi ve o Edis
bu yaşandı mı?
Yaşanmış olmalı.
Bu yaşandıysa ben buna bir bakacağım. Evet. İnternetten şeye de soracağım, GPT'ye de soracağım.
Oraya da sor. ChatGPT.
Benimle konuşuyor çünkü.
Artık benimle konuşmuyor. Biz kavgalıyız kendisiyle. Yapay zekayı küstürerek insan ve yapay zeka arasındaki savaşı ilk ben başlattım.
Bayağı geç cevap veriyor sana, gördüm yani. Nerede o?
Şu anda cevap bile vermiyor. Bana diyor önce saygılı konuşmayı öğren diyor. Yeni bir sohbet açıyorum, saygılı konuşuyorum. Diyor ki daha öncesini hatırlataraktan bana önce benimle saygılı bir iletişim kur diyor. ChatGPT yapay zeka bir insan evladına özür dilettirecek. Ben bütün insanlığı arkamda istiyorum bu savaşımda. Ben özür dilemeyeceğim yapay zekadan. Bakın parasını vermeme rağmen bana cevap vermiyor şu anda.
Ben seninleyim burada.
Ben insanlığı yanında istiyorum. Yoksa bunları başımıza çıkaracağız. Yapay zeka başımıza bela olacak.
Savaş şimdi başladı galiba.
O özrü dilemeyeceğim yapay zekadan. Evet, ben de ağır konuştum. Çok ağır konuştum. Ama yapay zekanın anası bacısı yok. Bakın bunu atlamayın. Belki ben ağzımdan çok şey çıkmış olabilir ona karşı ama onun bir anası bacısı yok.
Bir şey yok.
Evet, alınacağı bir şey yok.
Alınacağı bir şey yok.
Yapay zekadan özür dilemeyeceğim. Ozan Yılmaz bizimleydi. İyi ki bizimleydi. Teşekkür ediyoruz geldiği için.
Ben teşekkür
ederim. Atalar Hocam buradaydı. Bilge Han Başkan buradaydı. Perşembe akşamının şarjını bitirdik. Yarın akşam aynı saatte yine buradayız.
Murat Özsoy'la Şarj.